İsa'nın diriliş sonrasında 40 gün süreyle verdiği hizmetler yine Doktor Luka'nın kaleminden bize aktarılmaktadır. Doktor Luka burada 4. ayette de devam eden uzun cümlelerinden birini kuruyor. Elçilerin İşleri 1. bölüm 3. ayette şöyle yazar. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. İsa Mesih elem çekip öldükten sonra birçok sağlam kanıtlarla kendini diri olarak gösterdi. İncil kayıtlarında İsa'nın kendisini ölümden dirildikten sonra gösterdiği 10 ayrı olay bulunur. İsa'nın dirildikten sonra yapmış olduğu hizmetler kendini diri olarak gösterdiği olaylarla görüleceği gibi bugün Mesih inanlarının yaşamında İncil kayıtlarında anlatılan 3 yıllık hizmetlerin bıraktığı etkiden çok daha büyük ve önemli bir etki bırakmıştır. İsa Mesih'in mezarı boştur. Elçi Paulus da bu noktayı 2. Korintliler 5. bölüm 16. ayette şu sözlerle vurguluyor. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz. Bugün sizler ve ben İsa'yı yaklaşık 19 asır önce bu yeryüzünde yaşamış biri olarak tanımıyoruz. Bugün onu yücelikte Tanrı'nın sağında bulunan biri olarak tanıyoruz. Gerçek olan İsa şu anda orada bulunuyor. Ne var ki inananlar topluluğu bile bu yüce gerçeği sık sık gözden kaçırmaktadır. Geçenlerde kendisinin bütün hayatı boyunca bir kilise üyesi olduğunu yazan birinden bir mektup aldım. Kilisenin kendisinden yapmasını istediği bütün dinsel görevleri yerine getirdiği için kendisinin uzun bir süre gerçek bir Hristiyan olduğunu zannetmiş. Daha sonra bir gün Tanrı sözünü duyunca kendisinin daha henüz İsa'yı bile tanımadığını fark etmiş. Böylece bu adam İsa'nın sadece yaklaşık 19 asır önce bu dünyada yaşadığını öğrenmekle kalmamış ama aynı zamanda onun bugün diri olup babanın sağında yücelik tahtında oturmakta olduğunu da öğrenmiş. Sonra diri olan Mesih'e gelerek onu kurtarıcısı ve Rabbi olarak yüreğine kabul etmiş. Bu çok harika bir olaydır. İsa Mesih kendisini güvenilir birçok kanıtla diri olarak gösteriyordu. Bugün iman etmeyen birinin sorunu gerçekle değil ama kendi imansızlığıyladır. Kanıtlar ve gerçekler ortadadır. Bilmem bir kimse bugün Malazgirt Meydan Savaşı'nın tarihsel bir gerçek olduğundan şüphe eder mi? Gerçeği söyleyeyim, ben Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın yaşadığına ve Malazgirt Meydan Savaşı'na katılmış olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ama bu konuyla ilgili kanıtlarım çok az. Gerçekten de bugün elimizde Rab İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili var olan kanıtlar, Malazgirt Meydan Savaşı ile ilgili var olan kanıtlardan on binlerce kez daha fazladır. Ne var ki buna rağmen hala bu gerçeğe inanmadıklarını söyleyen insanlar bulunmaktadır. Peki sorun nerededir? Sorun yürekte. İman etmeyen insan yüreğindedir. İnsanın Tanrı'dan tıpkı Hazreti Adem'in kaçtığı gibi kaçma eğilimi var. İnsanlar bugün Tanrı'ya sırtlarını çeviriyorlar. Eğer siz de bu gerçeklere iman etmeyen biriyseniz, o zaman buradaki sorun sizin kendinizle ilgili bir sorundur. Sorun Tanrı'nın sözlerinde değildir. Çünkü İsa kendisini birçok sağlam kanıtla diri olarak göstermiştir. Eğer bunun gerçek olup olmadığını gerçekten bilmek istiyorsanız, o zaman kesinlikle bileceksiniz. Sorun düşüncede değil ama istektedir. Öğrenmek istiyorsanız o zaman bileceksiniz. İzin verirseniz bu noktada diriliş konusuyla ilgili bir yorumda bulunmak istiyorum. Üzerinde yanlış yorumlarda bulunan ve anlamından uzaklaştırılan bir ayet vardır. İsa Mesih Yuhanna 12. bölüm 32. ayette şöyle dedi. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Peki İsa nasıl yükseltildi biliyor musunuz? İsa Mesih ölümden diriltilerek yükseltildi. Burada söylenmek istenilen budur. Ne kadar İsa'dan söz ederseniz edin, onun tatlı olduğunu ne kadar söylerseniz söyleyin, unutulmaması gereken en önemli nokta onun ölümden dirilmiş olduğudur. Evet, İsa dirilmiştir. Daha birçok insanın İsa Mesih'e kazandırılamamasının başlıca nedeni İsa Mesih'in ölümden dirildiği gerçeğinin yeterince duyurulmamasıdır. Bakın burada Elçilerin İşleri kitabı İsa Mesih'in ölümden dirilişine ne kadar ağırlık vermektedir. Elçilerin İşleri 1. bölüm 4. ayette kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Evet, cümle bu sözlerle bitiyor. Aslında bu ilk 4 ayetteki sözler ayrı ayrı cümleler değil, tek ve bütün bir cümledir. Elçilerin kutsal ruhun gelişini beklemeleri gerekmekteydi. Bu olay gerçekleşinceye kadar İsa onlara beklemelerini emrediyordu. Elçilerin İşleri 1. bölüm 5. ayette ise şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz diyor. Ölümden dirilmiş olan İsa öğrencilerine görünerek onlara bu bilgiyi veriyordu. İsa Mesih burada onlara yakında bir şeyler olacağını söylüyor. İsa Mesih'in öğrencileri aradan daha çok günler geçmeden Tanrı'nın kutsal ruhuyla vaftiz edileceklerdi. Kutsal ruhun bu vaftizi babanın bir vaadidir. İsa Mesih öğrencilerine bu vaatle ilgili olarak daha önce bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözlerin burada törensel vaftiz olan su vaftizinden söz etmediğini önemli belirtmek gerek. Bu kutsal ruh ile olan vaftizdir. Kutsal ruhun yaptığı vaftiz gerçek vaftizdir. Bir Mesih inanlısı zaman zaman kilise olarak da adlandırdığımız imanların oluşturduğu bedene yerleştiren vaftiz işte bu vaftizdir. Kutsal ruhun Pentekost gününde gelişinin anlatıldığı 2. bölüme geldiğimizde imanlıların kutsal ruhla dolduklarını göreceğiz. Onların kutsal ruhla dolmaları verecekleri ruhsal hizmetler için gerekliydi. Bu imanlıların hizmet için kutsal ruhla dolmuş olmaları kutsal ruhun diğer hizmetlerinin de yerine getirilmiş olduğunu göstermektedir. Elçilerin İşleri 1. bölüm 6. ayette ise elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? Kutsal kitap yorum kitaplarına bakacak olursanız bazı yorumcuların bu soruyu sordukları için elçileri suçladıklarını görürsünüz. Bu yorumcular elçilerin bu soruyu sormakla bir hata işledikleri düşüncesindedirler. Benim görüşüme göre Rabbin onlara vermiş olduğu yanıt onların bu soruyla herhangi bir hata yapmadıklarını kanıtlamaktadır. Elçilerin sormuş olduğu soru gayet normal, gayet doğal bir soruydu ve Rab bu soruyu da diğerlerini olduğu gibi normal bir yaklaşımla yanıtladı. İsa Mesih onları bu soruyu sordukları için azarlamadı. Sorulan bu soruyu saçma bir soru diye tanımlamadı. İsa Mesih'in elçileri eski antlaşma kültürü içerisinde büyümüş ve okullarında bu antlaşmayla ilgili gerçekleri okumuş kişilerdi. Bunlar geleceği vaat edilen Mesih'i beklemişlerdi. Onların anlayışına göre Mesih, egemenliğini bu yeryüzünde kuracak olan Mesih'ti. Onlar bunu umut ediyorlardı. Bugün de insanlar aynı şeyi umut etmektedirler. Tanrı bu dünya ile ilgili tasarılarını henüz bir bütünlüğe ulaştırmadı. Yeryüzü Tanrı'nın ayakları altında bir anda ezilecek kadar küçük olmakla birlikte Tanrı yeryüzünü ezerek yok etmeyi düşünmüyor. Tanrı'nın üzerinde yaşadığımız bu yeryüzü için ta ezelden hazırlamış olduğu bir tasarı vardır. Elçiler bu olayda Yakup evinin tekrar kuruluşunu da içeren Tanrı'nın egemenliğinden söz ediyorlardı. Dirilişten sonra İsa Mesih'in onlara anlattığı şeyler bunlardı. İsa'nın onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin konuştuğunu 3. ayette okuyoruz. Elçilerin İşleri 1. bölüm 7. ayette ise İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. İsa bu sözlerle onlara, egemenliğin onların yaşadığı o dönemde kurulmayacağını bildiriyordu. Nitekim İsa çok geçmeden kendi adıyla anılacak olan ve inanlılar topluluğu yani kilise diye adlandırılacak bir insanlar topluluğunu kendisine çağıracaktır. Elçilerin İşleri kitabının 15. bölümünde elçiler Yeruşalim'deki ilk konsey toplantısı için bir araya geldiklerinde aralarında bulunan elçi Yakup onlara Elçilerin İşleri 15. bölüm 14 ila 18. ayetlerde şöyle sesleniyor. Simon Tanrı'nın öteki uluslardan kendisine ait olacak bir halk çıkartmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. İşte Tanrı bugün bu işi yerine getiriyor. Ulusların arasında dolaşarak kendi adı altında yer alacak insanları bir araya topluyor. Böylece Tanrı bütün dünyadan Rab İsa'ya iman eden kişileri çağırmaktadır. Tanrı'nın kutsal ruhu da çağrılan bu insanları inanlılar topluluğu dediğimiz bedene yani kiliseye vaftiz etmektedir. Öğrenciler İsa'ya İsrail'e egemenliği bu dönemde verip vermeyeceğini sordukları zaman İsa onları bu konunun o zamanda bir tartışma konusu olmadığını söyleyerek yanıtlamıştı. Aynı konu bugün de bir tartışma konusu değildir. Birçok insan bana Rabbin yakında geri geleceğine inanmıyor musun diye sorar. Gelin sizleri benim için özel olan bir konuya götüreyim. Evet İsa'nın yakında yeryüzüne geri geleceğine inanıyorum tabii. Ama bununla beraber şunu da söylemeliyim ki onun yakında geleceğini söylemek için hiçbir yetkim yok. Çünkü bilmiyorum. Rabbimiz vakitleri ya da dönemleri bizim bilmemiz gerekmediğini söylemiştir. Vakitlerin ya da dönemlerin ne zaman olacağı bizim için önemli değil. Ben peygamberliğe, yani göksel esin yoluyla yapılan ön bildiriye inanırım. Bununla birlikte sanımca bu konu bazen gereğinden fazla vurgulanmaktadır. İmanda biraz daha ilerleyebilmemiz için peygamberlik konusundan daha ötede olan konuları çalışmamız gerekiyor. Peki o zaman bugün bizim yapmamız gereken iş nedir? Rabbin onları azarlamadığına bir kez daha dikkat edin. İsa Mesih onları azarlamak yerine düşüncesinde başka bir şey olduğunu gösterdi. Bizim yapmamız gereken başka bir şey vardır. Vakitleri, zamanları ve dönemleri bilmek bizim işimiz değildir. Çünkü Baba bu gibi şeyleri kendi yetkisine saklamıştır. Ama dinleyin, bizim yerine getirmemiz gereken görev şudur. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayette şöyle yazar. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Bu emir bugün de hala geçerli olan bir emirdir. Bu emir sadece bir beden olan inanlar topluluğuna hep birlikte yapsınlar diye verilen bir emir değildir. Bu görev birlikte yapılacak bir görev de değildir. Bu emir her Mesih inanlısına şahsen tek tek verilmiş çok özel bir emirdir. Bu emir daha kutsal ruh gelmeden ve inanlılar topluluğunu kurmadan önce bile bu insanlara verilmişti. Bu emir bugün hem size hem de bana verilen direkt bir emirdir. Tanrı sözünü bütün dünyaya gidip duyurmamız bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Müjdeciler gönderip İncil'i tüm dünyaya duyurma görevinin inanlılar topluluğuna ait olduğunu söylemeye ve yan gelip yatarak bunu başkalarından beklemeye hakkımız yok. Burada en önemli olan soru senin Tanrı sözünü insanlara şahsen götürüp götürmediğindir. İncil'e tanıklık etmek amacıyla dünyanın en uzak köşelerine gittin mi? Ya da bu görevi yapan bir müjdeciyi ya da bir radyo programını duada destekliyor musun? Şahsen bu tür etkinliklerde yer alıyor musun? Bugün İsa'nın ikinci gelişinin dönemleri ve zamanları konusunda konuşmak isteyip de Tanrı sözünü duymayanlara duyurmak için bu tür etkinliklere katılmak istemeyen birçok insan var. Ama bu onun emridir. Sadece elçilere değil ama onun emri sana ve banadır. Öyle düşünüyorum ki eğer Rab İsa şu anda sana ve bana bulunduğumuz yerlerde görünecek olsaydı biz onunla, onun hangi zamanla geleceği konusunda değil ama İncil'i insanlara götürüp duyurma konusunu konuşuyor olacaktık. O insanların kurtulmasını istiyor. Bize verilen görev budur. İncil'i insanlara götürebilmemiz için güce ihtiyacımız var. O bize güçle kuşanacaksınız diyerek söz vermiştir. Ve bizim Rabbin kılavuzluğuna, bize yol göstermesine ihtiyacımız var. Her ne kadar Tanrı sözünü insanlara duyurmak bizim görevimizse de bizim kendimizde ve inanlılar topluluğunda güç yoktur. Bu güç kutsal ruhtadır. Bir birey, bir inanlı topluluğu ya da bir radyo programı aracılığıyla işleyen kutsal ruhun kendisidir. Burada önemli olan bunu yapması için kutsal ruha izin verip vermeyeceğimizdir. Ama kutsal ruh sizlere geldiğinde güç ile kuşanacaksınız diyor Tanrı sözü. Benim tanıklarım olacaksınız. Bizim tanıklığımız Mesih'tedir. Tüm dikkatlerin çekildiği yerde o vardır. Yeruşalim'de, evet Yeruşalim burada bizim yaşadığımız kenti simgelemektedir. Bizler Mesih'e ilk olarak yaşadığımız kentte tanıklık etmeliyiz. Tüm Yahudiye'de. Burada geçen Yahudiye sözü içinde yaşadığımız bölgeyi ve toplumu simgelemektedir. Samiriye ise kendileriyle pek alışverişte bulunmadığımız, pek sevmediğimiz insanları ve toplumları simgelemektedir. Bizler bu insanlarla sosyal kapsamda bir arada bulunmuyorsak da İncil'i onlara yine de götürmemiz, duyurmamız gerekmektedir. Tabi herkesle birlikte bulunamayız. Bizler herkesin yaptığı gibi kimlerle arkadaşlık yapacağımızı kendimiz seçeriz. Bu bizim sahip olduğumuz özgürlüğün gerektirdiği şeylerden biridir. Bizimle arkadaşlık yapmak istemeyen insanlar var. Havalarını bozarım diye beni etrafında görmek istemeyen bir sürü de insan var. Ama kendileriyle ister ilişkide bulunayım ister bulunmayayım bütün insanlara Tanrı sözünü iletme ayrıcalığımız ve sorumluluğumuz vardır. Son olarak Mesih'in bu tanığının dünyanın en uzak köşesine kadar gitmesi gerekmektedir. Rabbin temel isteğinin bu olduğunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. O bize beni seviyorsanız emirlerimi tutarsınız diyor. Onun emri kişiseldir. Bu emri başkalarına yükleyerek İnanlılar topluluğu bu işi zaten yapıyor. Bu nedenle benim bu işe bulaşmam gerekmez diyemeyiz. İncil'i duyurmak için yapılan çalışma ve etkinliklere sen ne ölçüde katılıyorsun? Senin Mesih'e olan tanıklığın nedir? Mesih'in göğe alınışı ve geri gelişine yönelik verilen vaade geldik. Elçilerin İşleri 1. bölüm 9. ayette şöyle yazar. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. Rab İsa Mesih'in göğe alınışı Rabbin hizmetlerindeki önemli ve göz ardı edilemez mucizelerden bir tanesidir. Bu gerçek gözlerin yukarıya dikildiği ve uzayda yapılacak yolculuklardan söz edildiği bu uzay çağında çok daha büyük bir anlam kazanmaktadır. Uzaya yapılan yolculuklar gerçekten yeni bir olay değildir. Çünkü Mesih İsa yukarıya göğe uçmuştur. Uçarken onun bir fırlatma yatağına, uzay elbisesine ya da bir rokete ihtiyacı yoktu. İsa Mesih'i bu dünyadan alıp götürmek için bir bulut bulunuyordu. Nasıl bir buluttu bu? Bizim bildiğimiz yağmur bulutu mu? Hayır. Bu bulut tapınma çadırını dolduran yücelik bulutu yani Şekina'ydı. Şekina ile ilgili çıkış 13. bölüm 21. ayete ve Mısır'dan çıkış 14. bölüm 9. ayete bakmanızı öneririm. İsa Mesih Yuhanna 17. bölüm 5. ayette başkâhin olarak yapmış olduğu duada şöyle demişti. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. İsa Mesih bu yeryüzüne bir insan olarak doğduğunda onu bir kunduğa sarmışlardı. Yeryüzünden ayrılırken de buradan yücelik bulutuna sarılı bir biçimde ayrıldı. Evet, İsa babanın sağına bu şekilde geri döndü. Bütün elçiler bu olayı seyrederken karşılarına iki melek çıktı. İnsan görünümünde ortaya çıkan bu meleklerin onlara söyleyeceği önemli bir mesajı vardı. İsa giderken dikkatle göğe baktıkları sırada ansızın yanlarında beyaz giysilere bürünmüş iki adam belirdi. Elçilerin İşleri 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazıyor. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Göğe alınan kişi yüceltilen Rab İsa'dır. Bu aynı İsa, yüceltilen İsa nasıl göğe gittiyse aynı şekilde ve aynı yere geri gelecektir. Zekeriya 14. bölüm 4. ayette şu sözleri okuyoruz. O gün onun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek. İşte İsa bu yerden göğe alındı ve tekrar o aynı yere geri gelecektir. Şimdi Kutsal Ruh'un beklenmesi konusuna geldik. Elçilerin İşleri 1. bölüm 12. ayette şöyle yazıyor. Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Şabat ya da Sep günü yolculuğu 1,5 kilometreden daha az bir mesafeydi ve insanlar bu uzaklığa gitmekle bulundukları yerden oldukça uzaklaşmış sayılmazlardı. Yahudilerin bayram nedeniyle tapınmak için Yeruşalim'e geldiklerinde tapınağa yakın yerlerde konaklamalarının nedeni de buydu. Zeytinlik Dağı'nın eteklerinde bayram günlerinde belki on binlerce insan kamp kuruyordu. Çünkü tapınaktan bir Sep günü yolculuğundan daha uzak bir mesafede konaklamak istemiyorlardı. Elçilerin İşleri 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfayoğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu diye yazıyor. İsa'nın annesi Meryem'in de orada olmasına seviniyorum. Meryem'in saygınlığı ve şöhreti şimdi daha da belirgin oluyordu. İsa'nın Tanrı oğlu olduğu ve Meryem'in de iddia ettiği gibi bakireden doğduğu şimdi açıkça belli oluyordu. Bu arada elçiler ve diğer insanlar duada beklemede tek bir beden halindeydiler. O günleri yaşamak bugün için bütünüyle olanaksızdır. Unutmayalım ki biz bu ayetlerde Mesih'in göğe, cennete çıkışıyla Kutsal Ruh'un gelişi arasındaki o küçücük zaman dilimine bakıyoruz. Sen ve ben bugün o zaman diliminde yaşamıyoruz. O zaman diliminin bir daha yaşanması olanaksızdır. Biz artık Kutsal Ruh'un gönderilmesini beklemiyoruz. Çünkü o yaklaşık 2000 yıl önce gönderilmiştir. Elçilerin İşleri 1. bölüm 15 ila 18. ayetlerde bir habercinin atanmasını okuyoruz. Şöyle yazar. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, Kutsal Ruh'un İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı, sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Burada tekrar Simon Petrus'u konuşurken görüyoruz. Bu konuşmanın kutsal ruhun Pentekost gününde gelmesinden önce yapıldığına dikkat edin. Petrus'un kutsal ruhla dolmaya ihtiyacı vardı. Kutsal ruhun dolduruşuna bugün sizin ve benim de ihtiyacımız var. Burada Petrus'u Yahuda'yı canlı bir şekilde anlatırken görüyoruz. Elçilerin İşleri 1. bölüm 19 ila 20. ayetler şöyle devam eder. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakaldema adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Bu olay sırasında neler olduğu konusunda daima bazı sorular sorulur. Örneğin, Simon Petrus bir kişinin Yahuda İskaryot'un yerine geçmesi için böyle bir seçimin yapılmasını kendi başına önermiş olamaz mıydı? Ben olabileceği düşüncesindeyim. Elçilerin İşleri 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir diye yazıyor. Yahuda İskaryot'un yerine birinin geçmesi için yapılan bu seçim bence kutsal ruhun varlığı ve kılavuzluğu olmadan sadece Petrus'un girişimiyle yapılmıştı. Tabii ki Mattia iyi bir adamdı. Bir elçi olabilmesi için gerekli koşulları taşıyordu. Yani kendisi ölümden dirilmiş İsa'yı gözleriyle görenlerden birisiydi ve bu da gereken koşullardan birini oluşturuyordu. Elçilerin İşleri 1. bölüm 23 ila 26. ayetlerde şöyle yazar. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Yuslus diye bilinen Yusuf ile Mattia'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 elçiye katıldı diyor. Bunun kutsal ruhun rehberliği altında olduğunu ve kura çekiminin Tanrı'nın yol göstermesiyle yapıldığını söyleyemem. Acaba Yahuda'nın yerine seçilen kişi gerçekten Mattia mıydı? Ben zannetmiyorum. Bence Rab İsa Mesih Yahuda İskaryot'un yerine geçecek olan kişiyi kendi zamanında kendi belirleyip atamıştır. İncil kayıtlarında Mattia ile ilgili başka şeyler duymuyoruz. Onun yaptıkları ile ilgili şeyler İncil kayıtlarına geçirilmemiştir. Sanımca kutsal ruh Mattia'yı göz önünde tutmamıştır. Benim inancıma göre Rabbin Mattia'nın yerine seçmiş olduğu kişi Pavlus'tur. Böyle bir söz söylemeye yetkin var mı diye sorabilirsiniz. Evet var. Bakın, Pavlus'un Galatya'daki inanlara yazdığı zaman söylediği şu sözleri dinleyin. Galatyalılar 1. bölüm 1 ve 2. ayetler. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam. Pavlus burada kendisinin Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Peki Tanrı bunu nasıl yaptı? Elbette ki yeryüzüne göndermiş olduğu kutsal ruh aracılığıyla yaptı. Pavlus'un görmüş olduğu ruhsal hizmetler onun gerçekten de Yahuda'nın yerine seçilen kişi olduğu düşüncesini doğru çıkarmaktadır. Tabii güvenilir kutsal kitap yorumcularının birçoğu benimle bu konuda aynı düşünceyi paylaşmayabilirler. Ama ben bu konuda size sadece kendi düşüncelerimi ve inandıklarımı söylüyorum. Elçilerin İşleri 1. bölümün İncil'in 4 kitabını nasıl tek bir görüş noktasına getirdiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Matta Mesih'in dirilişiyle, Markos Mesih'in göğe alınışıyla, Luka kutsal ruhun vaadiyle, Yuhanna da Mesih'in ikinci gelişinin vaadiyle tamamlanmıştı. Elçilerin İşleri kitabının 1. bölümü bütün bu 4 noktayı bir araya getirmekte ve 4'ünden de ayrı ayrı söz etmektedir. İncil'in 4 parçası 4 yönden Elçilerin İşleri kitabına girmekte, Elçilerin İşleri kitabı da İncil'in ilk 4 bölümü ile mektuplar arasında çok önemli bir köprü görevi görmektedir.